Ayrım 27, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 267. 1976, La Perla, 3. Dünya Savaşı. Bir tepenin doruğunda al ata binmiş bir Arjantin goşosu aşağılara bakıyor. Jose Julian Solaniye, uzun bir askeri konvoyun yaklaşmakta olduğunu görüyor. Bir Ford Falcon'dan inen General Menendez'i tanıyor. Kamyonlardan sopa dürtüşleriyle apar topar başlarına çuval geçirilip elleri arkalarında bağlanmış kadınlı erkekli insanlar iniyor. Goşo başı örtülülerden birinin kaçmaya başladığını görüyor, silah seslerini duyuyor. Kaçak yere düşüyor, sonra kalkıyor, birkaç hamle daha yaptıktan sonra bir daha kalkmamacasına düşüyor. Salvo başlayınca kadınlarla erkekler bezden bebekler gibi yerlere seriliyor. Goşo atını mahmuzlayıp gidiyor, ardından kara bir duman yükseliyor. Kordoba sıra dağlarının ilk kıvrımları arasındaki bu vadi sayısız ceset çöplüklerinden biridir. Yağmur yağdığı zaman cesetlerin üzerine atılmış kireç kaymağı yüzünden havaya dumanlar yükselir. Bu kutsal savaşta kurbanlar ortadan kayboluyor. Toprağın yutmadıkları deniz ve ırmak diplerinde balıklara yem oluyor. Bunlardan birçoğunun günahı bir telefon defterinde adlarının geçmesinden ibarettir. Kışlalarda işkenceden geçtikten sonra yoklara karışıyorlar, sislerin içine, ölüme. Hiç kimse masum değildir diyor Monsenior Plata, La Plata Piskoposu. General Camps da 100 zanlıyı birden yok etmek yanlış değildir diyor. İçlerinden ancak 5 tanesi suçlu çıksa bile, terör suçlusu. Teröristler diye açıklıyor General Videla, yalnızca bomba atanlar değildir. Bizim batılı Hristiyan uygarlığımıza aykırı düşüncelerle hareket edenler de teröristtir. Bu batının Vietnam'da yenilmiş olmasının öcüdür. Biz 3. Dünya Savaşı'nı kazanıyoruz diye kurumlanıyor General Menendez. 1976 Buenos Aires, seçenek. Gebe olan bir tutukluya cop ya da tecavüz arasında bir seçim yapma hakkını tanıyorlar. Kadın copu seçiyorsa da bir saat sonra acıya dayanamaz oluyor. Hepsi ona tecavüz ediyorlar ve tecavüz ederlerken düğün marşını söylüyorlar. Ne yapalım, bu bir savaş diyor Monsenior Gracelli. Kışlalarda kaynak lambasıyla insan göğsü dağlayanlar boyunlarına haç takıyor, her pazar kilisede komünyona gidiyorlar. Tanrı hepimizden uludur diyor General Videla. Episkopal cemaatin başkanı Monsenior Tortola, General Videla'yı İsa peygamberle, askeri dikta rejimini İsa'nın Paskalya'da dirilmesiyle kıyaslıyor. Papa temsilcisi Pio Laghi, kutsal baba adına ölüm kamplarını gezerken ordunun, tanrı, vatan ve aile sevgisini övüp göklere çıkarıyor. Ve uygarlığın kendini savunmaya hakkı olduğu gerekçesiyle devlet terörizmini savunuyor. 1976 La Plata, yıkıntılara eğilmiş bir kadın, evinde parçalanmadan kalmış bir şeyler arıyor. Düzenin güçleri evini yerle bir etmişler ve Maria Isabel de Mariani yıkıntıları boş yere eşeliyor. Çalmadıklarını tuz buz etmişler, kırılmadık tek bir plak kalmış, Verdi'nin Requiem'i. Maria Isabel kalıntıların arasında çocuklarından, torunundan bir hatıra bulmak istiyor. Bir fotoğraf ya da oyuncak, bir kitap, kül tablası ne olursa. Yasak bir matbaa işlettiklerinden kuşkulanılan çocukları yaylım ateşine tutulmuş. 3 aylık kız torununu askerler savaş ganimeti olarak birilerine vermiş ya da satmışlar. Mevsimlerden yaz, barut kokusu çiçeklenmiş ıhlamurların kokusuna karışıyor. Ihlamur kokusu Maria Isabel için ömrünün sonuna dek katlanılmaz olacaktır. Maria Isabel'in gidebileceği kimsesi yok. Bozguncu anasıdır o. Onun geldiğini gören arkadaşları kaldırım değiştiriyor ya da bakışlarını kaçırıyorlar. Telefonu suskun. Ona kimse bir şey söylemiyor. Yalan bile. Hiç yardımsız Maria Isabel yıkılmış evinin parçalarını kolilere doldurmaya başlıyor. Karanlık bastıktan iyice sonra kolileri kaldırıma çekiyor. Ertesi sabahın erken saatlerinde çöpçüler kolileri teker teker alıyorlar. Usulca devirmeden, çok özen gösteriyorlar kolilere. Kırık bir hayatın parçalarıyla dolu olduklarını bilirmişçesine. Bunu bir panjur kalıntısının ardından sessizce izleyen Maria Isabel, acıları başlayalı beri kimseden görmemiş olduğu bu iyilik için onlara teşekkür ediyor. 1976 Zinica Ormanı, Carlos, insanı yüzüne karşı eleştirir de arkasından överdi. Öfkeli bir horozun miyop, saplantılı bakışlarıyla bakardı. Başkalarından daha uzakları gören keskin kahverengi gözler, ya hep ya hiç diyen ufak bir adam. Gene de sevinçli anlarında çocuklar gibi zıp zıp zıplar ve emir verdiği zaman ricada bulunduğunu sanırsınız. Carlos Fonseca Amador, Nikaragua devriminin önderi, ormanlarda savaşırken ölmüş. Bir albay bu haberi Thomas Borgen'in perişan yattığı hücreye getiriyor. Birlikte uzun yollardan geçmişlerdi. Carlos'la Thomas bir zamanlar Thomas'ın Matagalpa'da gazete ve şeker sattığı günlerden bu yana birlikte Sandinista cephesini kurmuşlardı. Tegucigalpa'da öldü diyor albay. Thomas yanlışınız var albay diye karşılık veriyor. 1977 Managua. Thomas demir bir halkaya bağlanmış, kendi kanıyla pisliğine, kusmuğuna bulanmış. Dişleri birbirine vurup duran Thomas Borge, bir kırık kemikler ve çıplak sinirler yığını. Yerde yattığı yerden bir dahaki işkence seansını bekleyen bir paçavradır. Gene de kişiliğinin bu kalıntısı gizli ırmaklara açılarak acının ve deliliğin ötelerine gidebiliyor. Thomas kendini bırakınca bir başka Nikaragua'ya gidiyor. Görebiliyor o yeri. Darbelerden şişmiş yüzünü örten torbanın altından bile orayı görebiliyor. Her bir hastanedeki yatakları, her bir okulun pencerelerini, parklardaki ağaçları görüyor. Uykudakilerin göz kapaklarını şaşkın şaşkın kıpırdattıklarını da görüyor. Çok eskiden açlıktan ve tüm ölümcül dertlerden ölmüş olanların şimdi yeni doğan güneşlerce yeniden uyandırıldıklarını görüyor. 1977 Solentiname Takım Adaları, Kardenal. Işıltılı aynada kendilerini seyreden balıkçılar gagalarını kaldırıyorlar. Balıkçı tekneleri dönmeye başlamış bile. Arkalarından da kumsalda yumurtlamaya gelen kaplumbağalar yüzmekte. Ahşap bir kulübede İsa peygamber balıkçıların sofrasında oturmuş. Kaplumbağa yumurtası yeni yakalanmış guapote ve kasava yiyor. Onu aramakta olan orman kollarını pencerelerden içeriye uzatıyor. Ernesto Cardenas, Solentiname adalarının keşiş şairi, şiirlerinde bu İsa'nın görkemini övüyor. Davulcu zanateler her zaman yoksullar arasında uçan ve kanatlarını göl sularında serinleten bu yuvasız kuşlar onun övgülerini söylüyorlar. Balıkçılar da onun yaptıkları resimlerle yüceltiyorlar. Cennet bağını muştulayan parlak renkli resimler çiziyorlar. Herkes kardeş, ne patron var ne de ırgat. En sonunda bir gece balıkçılar resmini çizdikleri bu cennet bağını artık yaratmaya karar veriyorlar ve gölün karşı kıyısına geçerek San Carlos kışlasını basıyorlar. Karanlıkların içinden baykuş yaklaşan felakete haber veriyor. Puhu, puhu! Dikta rejimi Nikaragua'nın dağlarıyla vadilerinde adalarında cenneti arayan bu adamlardan birçoğunu öldürüyor. Hamur mayalanmıştır, dev somun kabarıyor. Omar Cabezas Nikaragua'da bir gerillanın ölümüne yas tutan dağı anlatıyor. Bir tek kurşunla, tek bir kurşunla vurulduğu için Teyo'yu hiç bağışlamadım. Büyük bir korkuya kapılmıştım ve sanki dağ da korkuyor gibiydi. Rüzgar dinmiş, ağaçların sallanması durmuştu, yaprak kıpırdamıyordu, kuşlar da ötmez olmuştu. Her şey taş kesilmiş, gelip hepimizi öldürecekleri anı bekliyordu. Yola çıktık, dere yatağından yukarı asker adımıyla yürümeye başladığımızda dağı sarsıyormuşuz gibi oldu. Sanki onu kavramış, bu kaltak da kim olduğunu sanıyor diye soruyorduk. Teyo dağla birlikte yaşıyordu. Onunla seviştiğine, dağın da Teyo'dan oğullar doğurduğuna inanıyorum. Teyo'nun ölümünden sonra dağın her şeyin bitmiş, artık kimseye karşı bir sorunu kalmamış, bundan sonra her şey boş ve anlamsızmış gibi bir duyguya kapıldığına. Gel gelelim sonradan üzerinde yürüyen adamların savaşın azmini gördükçe için için dünyanın Teyo ile başlayıp bitmediğinin farkına vardı. Teyo belki onun oğluydu, canıydı, gizli sevgilisi, kardeşi, kurdu, kuşu, taşı, kayasıydı. Teyo belki de onun suyu, ırmağıydı. Ama Teyo dünyanın sonu değildi ve Teyo'dan sonra bizler geliyorduk. Onun bağrında hala bir ateş yakabilecek olan bizler, hepimiz. 1977 Brezilya, Makas. Bini aşkın Brezilyalı aydın fikir adamı sansür karşıtı bir manifestoya imza atıyor. Geçen yılın Temmuz ayında Ordu Diklası haftalık Movimiento dergisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık bildirgesini yayınlamasını yasaklamıştı. Çünkü bu bildirgede ülke halkının baskıcı hükümetleri değiştirme hakkını ve görevini taşıdığı belirtiliyordu. O günden bu yana sansür şunları yasaklamıştır. Bolşoy Balesi, Rus olduğu için. Pablo Picasso'nun erotik baskıları, erotik oldukları için. Sürrealizmin Tarihi adlı kitap, bölüm başlıklarının birinde devrim sözcüğü geçtiği için. Şiirde devrim. 1977 Buenos Aires, Walsh. Bir mektupla mektubun çok sayıda kopyasını postaya atıyor. Mektubun kendisini Arjantin'i yöneten Junta'ya, kopyalarını yabancı basın ajanslarına. Hükümet darbesinin ilk yıl dönümünde bu adam bir tür yakınmalar bildirisi yayıyor. Sarsak adımlarla ölüm dansı yapmaktan başka becerisi olmayan bir düzenin rezaletlerinin dökümü. Alta imzasıyla numarasını yazıyor. Rodolfo Walsh, kimlik no 2.845.022. Postaneden çıkmış ancak birkaç adım atmıştı ki sıkılan kurşunlarla yere yıkılıyor. Yaralı durumda kaldırılıp götürülüyor ve bir daha hiç görülmüyor. Böyle ürkülerin egemen olduğu yerde onun o çırılçıplak sözleri yüz karası sayılırdı. Ve o büyük maskeli balo sürerken böyle sözler elbette tehlike yaratırdı. 1977 Rio Cuarto. Walsh'ın ve başkaca yazarların yakılan kitapları yok sayılıyor. Ulusal üniversiteye önceki askeri müdahalenin aldığı önlemler bağlamında büyüklerimizin çok açık buyrukları uyarınca antisosyal anlamlı, Arjantin ulusal kimliğine aykırı ideolojiler içeren, aşırı Marksist ve bozguncu öğretiler kaynağı olan bütün okunacak materyallerin kütüphane bölgesinden kaldırılması ile ilgili olarak. Sözü geçen materyaller hiç gecikilmeden titizlikle yakılmış olduğuna göre kayıtlarını bu yüksek öğrenim kurulunun mülkiyetinden düşürmenin uygun olacağından Rio Cuarto Ulusal Üniversitesi Rektörü. Rio Cuarto Ulusal Üniversitesi'nin kütüphane bölgesi mülkiyetinden aşağıda belirtilen bibliografyanın tamamını silme kararı almıştır. Bunu izleyen uzun listede Rodolfo Walsh, Bertrand Russell, Wilhelm Dilthey, Maurice Dobb, Karl Marx, Paulo Ferreira ve daha başkalarının yapıtları yer alıyor. 1977 Buenos Aires, Plaza de Mayo anaları. Kendi çocuklarından doğmuş analar bu trajedinin Grek korosudurlar. Ortadan kaybolmuş sevdiklerinin fotoğraflarını havaya kaldırarak hükümetin pembe sarayının önündeki dikili taşın çevresinde dönüp dolanıyorlar. Kışlaların, polis karakollarının, kilise bürolarının çevresinde döndükleri gibi inatla, bunca zamandır bu kadar çok ağlamaktan kupkuru kesilmiş, varken yok olan, ama belki de kim bilir, bir yerlerde hala yaşayan sevdiklerini bunca zamandır beklemekten usanarak her şeyi göze almışlar. Oğlumun yaşadığı inancıyla uyanıyorum diyor birisi. Hepsi. Saatler ilerledikçe inancım azalmaya başlıyor. Öğle üzeri oğlum gene ölüyor, akşam deyin canlanıyor. Yakında geleceğine inanmaya başlıyorum. Sofrada ona yer kuruyorum ama o yeni baştan ölüyor. Ben de geceleyin umudumu yitirmiş olarak yatıyorum. Uyandığımda onun yaşadığı içime doğuyor. Deli kadınlar diyorlar onlara. Olağan zamanlarda onlarla kimse konuşmuyor. Durumlar artık normalleşmiş, dolar ucuzlamıştır. Kim insanlar da öyle. Deli şairler ölüme giderken normal şairler kılıçları öperek suskunluğu övüyorlar. Tam bir normallikle Maliye Bakanı Afrika'da aslan ve zürafa avına çıkıyor. Generaller de Buenos Aires'in kenar mahallelerinde işçi avlıyorlar. Yeni dil bilgisi kuralları, askeri diktayı, Proceso de Reorganización Nacional adıyla anmayı zorunlu kılıyor. 1977 Buenos Aires, Alicia Moro. Kimi zaman inancında aşırıya kaçtığı, hiç de gerçekçi olmayan biçimde toplumsal devrim beklentisi içine girdiği oluyor. Ya da verdiği demeçlerle askeri iktidara ve Roma'daki papaya ulu orta ateş püskürüyor. Gene de bu hayat dolu kadının coşkusu olmasa Plaza de Mayo anaları ne yaparlardı? Bunca kayıtsızlığın ve alaya alınmanın onların cesaretine kırmasına Alicia asla izin vermiyor. İnsan her zaman bir şeyler yapabilir diyor onlara. Birlikte, herkes kendi başına mı? Hayır, haydi bakalım, mutlaka. Bastonunu kavradığı gibi ilk ileri atılan o oluyor. Alicia Moro neredeyse 100 yaşında. Sosyalistlerin yalnızca su içip yalnızca enternasyonali söyledikleri günlerden beri mücadelenin içinde. Sayısız mucizelerle ihanetlere, doğum ve ölümlere tanık olmuş. Şu sırada hangi derdi olursa olsun inanmanın ömre bedel olduğuna inanmayı sürdürüyor. Şimdi de tıpkı yüzyılın başlangıcında Buenos Aires'in işçi baryolarında, sabun sandıkları üzerinde, kırmızı bayraklar altında demeçler verdiği, Ant dağlarını katır sırtında, geç kalmamak için hayvanı mahmuzlayarak geçip feminist kongrelere katıldığı günlerdeki gibi hayat dolu. 1977 Buenos Aires, bir krupiyenin portresi. Arjantin diktasını Maliye Bakanı özel girişime sofuca gönül vermiş biridir. Bu konuyu pazar ayinleri sırasında kilisede diz çökmüşken düşündüğü gibi hafta arasında askeri okulda ders verirken de düşünüyor. Bununla birlikte doğru olanı yaparak sahibi olduğu şirketin başından çekiliyor ve şirketi cömert bir jestle değerinin 10 katına devlete satıyor. Generaller ülkeyi kışlaya çevirmişler, bakan da kumarhaneye çeviriyor. Arjantin'i sel gibi dolar ve tüketim malı basıyor. Gün cellatın günü olduğu kadar üç kağıtçının ve el çabukluğu marifetçinin de günüdür. Generaller ülkeye çenesini kapayıp söz dinlemesini emrederken bakan da spekülasyon ve tüketim yapmasını buyuruyor. Emeğiyle çalışan herkes enayi, protestoya kalkışan herkes bir cesettir. Ücretleri yarıya kırpmak ve baş kaldıran emekçileri sıfıra indirmek için bakanımız orta sınıflara tatlı gıcır kıyaklar geçiyor. Onlar da Miami'ye uçuyor ve yığın yığın son moda araç gereçler, mutfak ve ev aletleriyle dönüyorlar. Her gün gerçekleşen kıyımların karşısında ise insanlar omuz silkiyorlar. Herhalde bir şeyler yapmışlardır, mutlaka iyi bir nedeni vardır. Ya da ıslık çalarak başka yana bakıyorlar. Aman, sakın bulaşma. 1977 Caracas, gereksiz insanların gidişi. Bilici Caracas'ın Calle Real'de Sabana Grande'si üstündeki bir kahvede konuşmuştu. Alev gözlü bir uzaylı bir an için gözükmüş ve Ağustos'un belirli bir pazarında gazaba gelen denizin dağları yararak kenti ortadan sileceğini bildirmişti. Din adamları, büyücüler, yıldız bilimcileri ve yıldız bakıcıları kaç kez ortada kaygılanacak bir şey olmadığını söyledilerse de paniğin yayılmasını, Caracas'ın barriyolarında top gibi yuvarlanıp gitmesini önleyemediler. Dün sözü edilen pazar günüydü. Cumhurbaşkanı polise kenti ele almasını emretti. Bir milyonu aşkın kara kaslı pılı pırtılarını sırtlarına vurup birbirlerini çiğneyerek kaçmaya başlamışlardı. Karakas'ta kalan otomobillerin sayısı insanlardan çoktu. Bugün pazartesi, kaçkınlar dönmeye başladı. Deniz her zamanki yerinde duruyor, dağlar da öyle. Vadinin içinde Karakas var olmayı sürdürüyor. Böylece bu petrol merkezi korkak hemşerilerine yeniden kavuşuyor. İnsanlar özür dilercesine geri geliyorlar. Çünkü gereksiz ve fazlalık olduklarını, dünyanın bacak değil tekerlek dünyası olduğunu artık öğrendiler. Karakas güç sahibi otomobillerine aittir. Karşı kaldırıma geçeceğim diye makineleri kızdırmayı göze alanlara değil. Kendilerinin olmayan bir kentte yaşamaya yazgılanmış bu insanlar ne yaparlardı? Maria Leonza onları korumasa ve Jose Gregorio onlara şifa vermese. 27. ayrımın sonu. Sayfa 276.